Ayrım 23.
İsmail Fenni, Lamarck ve Darwin'in fikirlerini çeşitli noktalardan tenkit ettikten sonra bu fikirlerin gayeliliğe bir zarar vermeyeceğini, istihale mezhebinin Amerika'da İncil'e muhalif diye mekteplerden kaldırıldığını, fakat bu mezhebin faraziyeden ibaret olduğu, talebeye iyice anlatılıp, lehve aleyhindeki deliller açıklandığı takdirde, öğretiminde bir mahsur olmadığını, hem hakikati aramak, hem de ondan kaçmanın çelişme olduğunu, bu nazariyenin ispat edilip, faraziye olmaktan çıktığı takdirde, Allah'ın iradesi ve kudretinin esiri olmak şartıyla, kabulüne bir mani olmadığını, zira İslam dininde kesin olarak ispat edilmiş her şeyin kabul edilebileceğini, insanın mevkiini bilmesi gerektiğini söylüyor. Lamarck ile Darwin'in Allah'a inandıklarını kaydediyor ve sözlerine şöyle son veriyor. Bu iki zatın her ikisi dahi istihalenin ilahi irade ile husule geldiğini kabul ettikleri ve bu konudaki nazariyeyi onun tarafından başlangıçta yapılmış olan planın icra şeklini izah maksadıyla koydukları halde, bunların şöhret ve nüfuzundan istifadeye kalkan yeni maddeciler, onların vaaz etmiş oldukları nazariyeyi her türlü gaye ve plandan soyutlamak ve sırf tesadüfe bağlamak suretiyle asli şeklinden büsbütün çıkararak batıl yollarını teyide vasıta edinmişlerdir. Lakin akıl sahiplerini böyle vazıh olmayan kanunların, nazımsız bir intizamın, müdebbirsiz tedbirin, muhasipsiz hesabın mevcut olabileceğine inandırmak muhal olmakla, bir takım ileri gelen bilginde bunların karşılarına çıkarak onların delillerinin sakatlığını daha kuvvetli ve tecrübi delillerle ispat etmişlerdir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 115-116. 3. Spencer felsefesinin tenkidi. Paul Janet'ın açıklamasına göre Spencer olgulara sırf mekanik kuvvetlerin bir gelişmesi gözüyle bakmıştır. Hatta Lamarck'a gayeliliği ilimden büsbütün kovmamış olmasından dolayı tarizlerde bulunmuştur. İsmail Fenni'nin bu mekanik izah tarzına ait tenkitleri şu noktalarda toplanabilir. A. Çocuk rahimde anasıyla doğrudan doğruya irtibatta bulunarak gıdalanmaktayken bilinen bir anda bu bağlantı kesiliyor. Çocuk doğduğu anda kendisini bambaşka bir çevrede buluyor. Fakat bu büyük değişiklik yine onun ölümüne sebep olmuyor. Çevre değişmesinden evvel buna uygun olarak çocuğun kendinde bir değişme hazırlanmıştır. Yani hayatını muhafaza için annede memelere karşılık çocukta da dudaklar meydana getirilmiştir. Yalnız bu hadise insaflıca düşünülürse içte ve dıştaki bu uygunlukların sırf mekaniklik neticesi olmayacağı görülür. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 94. B. Spencer bir cinstenliğin değişmesi kanununu izah ederken bir cinsten olan bütünde dahili ve harici iki taraf olduğunu ve bunların hepsine aynı yakınlıkta olmayan tesir kaynaklarından eşit olmayan şekilde tesir alacaklarını söylüyor. İkinci derecedeki bir bütünde böyle iki taraf olabilir. Fakat mutlak surette aynı cinsten bir ilk bütünde türleri çeşitli kuvvetler, dahili ve harici taraflar nasıl olabilir? Bunda sabit bir denge varsa bunu kim bozacaktır? Dıştan bir hareket verici farz edilecek olsa, ilk muharrik faraziyesine dönülmüş olur. Bu prensip ise öyle mekanik bir şey olamaz. Herhalde aynı zamanda madde ve kuvvet kanunlarından çıkarılamaz. C. Sonuçların eserlerin çoğalması kanununa gelince, sonuçların çoğalması tecrübe ile gözlenmektedir. Lakin bir cinsten olanın değişkenliği ve sonuçların çoğalması kanunları eşyanın bir şekilli iken nasıl çok şekilli ve bir iken nasıl çok olduğunu açıklarsa da tekamülün ikinci özelliğini, yani gayrı muayyen iken nasıl muayyen olduğunu açıklamaz. Bir şeyin aynilikten gayriliğe geçmesi anlaşılırsa da bu farkların muayyen ve muntazam toplamlar teşkil etmesi bu kanundan çıkarılamaz. Ç. Spencer metafiziği tecrübi ilimlerden çıkarılmış bir netice gibi göstermek ister. Halbuki bu bir hatadır ve bunun kaynağı kuvvet sözünü şüpheli bir manada kullanmasıdır. Spencer bu sözü kah yüksek hakikat manasına kullanır ve bilinmezi kasteder, kah da alimlerin çeşitli ilimlerde kullandıkları manada kullanır. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 96, Renouvier'den naklen. D. Spencer'ın maddesi bilinen madde değildir. O maddeye alemdeki her şeyi hasıl etmek sıfatını verir. Bugünkü tabiat alimleri kuvveti harekette değişmez olarak mevcut olan münasebetlerin hepsini toplamaya hizmet eden soyut bir söz olarak anlamaktalar. Onlar ısı, ışık şekillerine giren kuvvetler olduğu gibi duygulanma, heyecanlanma, düşünme gibi zihni hadiselere karşı da bir takım kuvvetler olabileceğini farz ederler. Spencer ise bütün cismani ve akli olayları bilinmezin muhtelif şekilleri sayar. Böylece tabiat ilimlerindeki adi olaylara ait bir kanuna, şuur hadisesini, kendisiyle var olan mevcudu, eşyayı hasıl eden bir kuvveti dahil eder. Bu madde ve kuvvete dönmekten başka bir şey değildir. Duyular ve fikrin bütün şekillerine giren bir kuvvetin yegane akli manası da budur. Bu materyalizmin bilinmez adıyla örtülmüş bir şeklidir. Zira şuur ve duyu şekillerini hasıl etmek özelliğini mekanik vazifelere atfeden bir felsefeye daima materyalizm adı verile gelmiştir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 97, Renouvier'den naklen. Gerçi Spencer ilk prensiplerinde din ile tecrübi ilim arasında bir esas nokta bulmaya çalışmış ve dinin esassız bir şey olamayacağını da tasdik etmiştir. Lakin Spencer bütün bu açıklamaları ile maddecilikten kurtulamaz. Maddecilikten kurtulmak için madde ve kuvveti bilinmez saymak kafi değildir. Çünkü varlığını kabul ettiği meçhul hakikat, mekanik bir şekilde iş yaptığı için Allah değildir. Ve kendisi de ona bu ismi vermeyip bilinmez, la yuraf demiştir. İsmail Fenni bu tenkitlerden sonra ayrıca tekamül mezhebi taraftarlarının delillerine de cevap vermektedir. Fenni Efendi'nin tekamül ve istihale mezheplerine ait düşünceleri hakkında kafi bir kanaat edinilmiş olacağını düşünerek bahsi daha fazla uzatmamak için burada kesiyoruz. Şimdi İsmail Fenni'nin Vahdedi Vücut mezhebine ait düşüncelerini ve bu mezhebi müdafasını görelim. 8. İsmail Fenni ve Vahdedi Vücut. Bundan önceki bahislerde İsmail Fenni'nin din aleyhtarı çeşitli felsefi akımlara ve ilim tarihinde yerlerini almış nazariyelere ilmi, felsefi ve dini yönden verdiği cevapları gördük. Bu bahiste de onun Vahdedi Vücut mezhebini müdafaa şeklini göreceğiz. İsmail Fenni, Maddiyun mezhebinin izmihlalinde materyalist iddia ve delilleri çürütünce, bunların yerine Vahdedi Vücut mesleğini yerleştirmek için her fırsatta bu mezhepten bahisle, Vahdedi Vücut için bakınız İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 258-308. Onu okuyucuya telkinlerle aşılamaya çalışmaktadır. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 344. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 392-394. İ.Fenni, adı geçen eser sayfa 492-565-566-640-661-668. Bu da İsmail Fenni'nin Vahdedi Vücudu hareket noktası olarak aldığını gösterir. Bu sebeple onun bu mezhep hakkındaki fikirlerini, bu mezhebin garp panteizminden ayrıldığı noktaları izah şeklini ve bu mezhebe yapılan itirazlara verdiği cevapları görmek için son olarak bu bahsi açmış bulunuyoruz. Vahdedi vücudu daha iyi anlatabilmek için bu mezhepte hakim olan fikirleri, zat, sıfat münasebeti, Allah-alem münasebeti, Allah-insan münasebeti ve yaratılışın sebebi başlıkları altında toplamayı daha uygun gördük. 1. Zat-sıfat münasebeti. Vahdedi vücut, vücut birliği yani varlığın birliği demektir. Sufilere göre zatıyla varlığını devam ettiren varlık birdir. O da Allah'ın varlığıdır. Bu vücut vacip, kadim ve ezelidir. Artma, bölünme ve değişme kabul etmez. Onun şekli sureti de yoktur. Buna mutlak vücut denir ki sırf ve halis varlık demektir. İ.Fenni, Vahdedi Vücut ve Muhyiddin Arabi, S.4, İstanbul 1928. Hakk'ın vücudu mükevvenata, evrene nispetle bir ayna gibidir. Bil cümle eşya onda görünür. Veya Cenab-ı Hak zatıyla değil, fiil ve sıfatları itibariyle bütün eşyada değişmeksizin görünür. Bu itibarla eşya ona ayna olur. Evren onunla kaimdir, ayakta durur. Artma ve çoğalma vücudun görünüşlerinde, taayyünatta olup, kendisi bunlardan beridir. Nitekim güneş ışığı bir olduğu halde, muhtelif renkli camlara vurduğu zaman, çeşitli renklerde görünür. Bu aynı vahid bir, görünüş ve kayıtlandırmalardan sıyrılmakla, yani mutlak oluşu ile haktır. Ortaya çıkmalarıyla, taayyünatıyla yaratılmıştır ve alemdir. Şu halde alem Hakk'ın görünüşü, zahiri ve Hak alemin batınıdır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 5. Her şey vücuda tabidir. Vücut hiçbir şeye tabi değildir. Vücudu vücut olmak dolayısıyla hiç kimse bilemez. Bilinebilecek olan şey vücut ile var olan suretlerdir. Allah'ın zatını görünüşlerden ayırarak tecerrüt, bilmek imkansızdır. Fakat tecelli haysiyetiyle idrak mümkündür. Kainat bir takım itibari ve geçici şekillerden ibarettir. Bunların ortaya çıkışları, taayyün ve zuhur, akıl ve hisse nispetleridir. Eşyanın hakikatleri Hakk'ın varlığıyla sabittir ve asılları yokluktur. Eşya aslında hayal ve serap gibidir. Mükevvenat var olmazdan evvel, ancak Allah'ın zatı vardı. Şimdi de onunla bir şey yoktur. Elektriğin tatbikatında kuvvet hasıl etmek için müsbet ve menfi kutuplar nasıl şart ise, ilahi kemallerin kendini göstermesi için noksanlıkların varlığına ihtiyaç vardır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 7. Mutlak vücudun biri zati, diğeri esmai olmak üzere iki kemali vardır. Zati kemali başka şey, gayriyet. Düşünülmeden Allah'ın nefsine, nefsinde nefsi için, nefsiyle görünüşü, zuhurudur. Bu görünüş mufassalın mücmelde, ayrıntının özette, görünüşü gibidir. Esma-i Kemali ise harici görünüşte, yani evrendeki zuhurudur. Bu görünüş özün ayrıntıda görünüşü gibidir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 26. İ.Fenni bu sözlerine daima ayet ve hadislerden delil göstermektedir. Fakat biz onları buraya alamıyoruz. İlahi isim ve sıfatların, zati işlerin, ilmi ilahide suretleri vardır. Çünkü Allah zatını, sıfat ve isimlerini bilir. İlahi zat, muayyen nisbette ve hususi görünüşte bu suretlerde tecelli etmiştir. Bunlara ehlul Allah tabiriyle ayan-ı sabite denir. Bu ayan-ı sabite varlıkların suretleri olduğu için bir cihetten ilahi hakikatlerdir. Diğer yönden mümkün varlıkların hakikatleri ve dayanağıdır. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 14. Cenab-ı Hakk'ın iki çeşit tecellisi vardır. 1- Tecelli-i ilmi gaybi, 2- Tecelli-i vücudi-i şuhudi. Birincisi Hakk'ın varlığının önce kendi ilminde, sonra da ayanın suret, kabiliyet ve istidatlarıyla kendisine tecellisidir. İkincisi Hakk'ın varlığının ayanı sabite istidatlarının ruhen, misalen ve hissi olan tecellisidir. Bu tecelli birincinin kemal derecesidir. Allah'ın isim ve sıfatlarına gelince onlar çoktur. Allah'ın güzel isimleri ve yüksek sıfatları zatının mertebeleridir. Onun zatı bir takım itibarlarla tecelli eder. Bu itibarlara itibari şeyler, sıfat ve esma isimler adı verilir. Vücut bu isim ve sıfatlar itibariyle birçok suretlerde tecelli edici, mütecellidir. İsim ve sıfatlar sayısızdır. Fakat asli sıfatları yedidir ki bunlar da hayat, ilim, irade, tekvin veya kudret, semi, işitici, besar, görücü ve kelam, konuşandır. Bunlara mana veya kemal sıfatları denir. İsim zat itibariyle müsemmanın aynı ve hususi mana itibariyle gayrıdır. Sıfat meydana çıktığı, zahir olduğu vakit isimler olur. Sıfat ismin batını ve isim sıfatını zahiri, görünüşüdür. Zat sıfatın batını ve sıfat zatın görünüşü olduğu gibi, isim eşyanın batını ve eşya ismin zahiridir. İ.Fenni adı geçen eser sayfa 27. İsimlerin çoğu zata, sıfata ve fiile ait manaları kendilerinde toplarlar. Mesela Rab ismi sabit, malik, muslih, ıslah edici manalarını içine alır. Bunların birincisi zata, ikincisi sıfata, üçüncüsü de fiile aittir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 28. Mutasavvıflara göre hayat, ilim, irade ve kudret gibi ilahi sıfatların her biri Cenab-ı Hak ile yaratıkları kapsar. Fakat mesela suyun hakikati bir olduğu halde bulunduğu araziye göre tatlı, acı ve tuzlu olduğu gibi bu sıfatlarda Cenab-ı Hak da mükemmeldir. Fakat mahluklarda bunların istidat ve kabiliyetlerine göre farklı derecelerde ortaya çıkmaktadır. Vahdedi vücutta tevhidin üç mertebesi vardır. 1- Fiillerin tevhidi. Bu fiili bir tecellidir ki Arif'in insan, melek ve şeytandan sadır olan bütün fiilleri masiva, bu alemdeki şeyler daha soyutlayıp Allah'ta görmesidir. 2- Sıfatların tevhidi. Bu da sıfatların bir görünüşü olup kuvvet ve idrakleri ve bunlara nispet edilen sıfatları masivadan tecrid etmektir. 3- Zatın tevhidi. Varlıkta yalnız bir zat ve onun muhtelif mertebelerdeki tecellilerini görmektir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 32. Şu halde kısaca söylemek icap ederse, varlık birdir. Alem o bir olan varlığın tecelli sahasıdır. Yalnız bu tecellide bir ortaya çıkış, tayin, dereceleri ve iniş, tenezzül, mertebeleri vardır ki, bu derece ve mertebelerden geçerek tecelli hasıl olur. Bir olan zatın külliler itibariyle olan mertebeleri bildirmesi bakımından bu iniş teorisine altı iniş, tenezzülatı sitte denilmiştir. Altı iniş, tenezzülatı sitte. 1. La tayyün, ıtlak ve sıf zat mertebesidir. Vücut bu mertebede her türlü kayıttan uzak bulunur. Dolayısıyla bu mertebeye ahaddiyet mertebesi denir. Bu mertebe aynı zamanda zat mertebesi olup Allah'ın künhü bilinemediğinden de gaybı mutlak, gaybül gayb, zatı ilahiye adı verilir. Bu mertebede Allah'ın adı ehaddir. İ. Fenni, adı geçen eser sayfa 15-16. Bu mertebe henüz Cenab-ı Hak isim ve sıfatları mertebesine tenezzül etmediği için bütün isim ve sıfatların zat-ı uluhiyette yok oldukları mertebedir. Ömer Ferit, Vahdedi Vücut, sayfa 116, İstanbul 1331. Bu sebeple burada bütün nispet ve yaratılışlar sırf zatın aynıdırlar. 2. İlk tayin mertebesidir. Allah bu mertebede zatını, sıfatlarını ve bütün mevcutlarını birbirinden ayırmaksızın bilir. Bu mertebeye vahdet, hakikat-ı Muhammediye, vahdet-i mutlaka, mertebe-i hüviyet, ilmi mutlak mertebesi denir. Burada ilim, bilgi ve bilinen şeylerdir. 3. İkinci tayin mertebesidir. Bu mertebede Allah zatını, sıfatlarını ve bütün mevcutlarını birbirinden ayırarak ayrıntıları ile bilir. Bu mertebede ilim suretleri birbirine ayrılık gösterdiklerinden ve suretler ilahi sıfatların suretleri olduklarından bunlara vahidiyet, hakikat-ı insaniye, ayağını sabite denir. Bu suretler mümkünlerin hakikatları ve dayanaklarıdır. İlk tayin mertebesi, bunun içi bu mertebede onun dışıdır. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 17-18. Doktor Cavit Sunar, Vahdedi Şuhud, Vahdedi Vücut meselesi, sayı 24, Ankara 1960. 4. Ruhlar alemi mertebesidir. Bu mertebe mutlak olan zatın bir derece daha latifliği kaybetmesinden ibarettir. Bunda her bir ruh kendisini ve kendi mislini ve kendisinin başlangıcı olan hakkı kavramıştır. Bu mertebe vahidiyet mertebesinin dışı, o da bunun içidir. 5. Misal alemi mertebesidir. Bu mertebe parçalanmak ve ayrılmak kabul etmeyen latif birleşik nesnelerden ibarettir. Ruhlar aleminde bulunan her ferdin, cisimler aleminde bürüneceği suretin benzeri bu alemde meydana çıkar. Bunları kavrayan muhayyele kuvveti olduğundan bu aleme hayal alemi de denir. 6. Şehadet, görünürler alemi mertebesidir. Bu mertebe cisimler alemi olup parçalanmayı ve ayrılmayı kabul eden yoğun ve karmaşık varlıklardan ibarettir. 7. diğer bütün mertebeleri kendinde toplayan mertebe-i camiadır ki insandır. İnsan nura ait olsun, maddeye ait olsun, bütün mertebeleri kendisinde toplar. İlk üç mertebe gerçek olmayıp ilmidirler ve zaman dışıdırlar. Zira bunlar Allah'ın ezeli ve kadim sıfatlarıdır. Üçten altıya kadar olan mertebeler de zamani, fiili ve gerçektirler. İniş teorisi bir olan zatın külliler arasındaki münasebet ve ahengi bildirmesi bakımından da beş hazret, Hazarat-ı Hams diye adlandırılmıştır. Beş hazret, Hazarat-ı Hams. 1. Mutlak gayb hazretidir. Bunun alemi ilim hazretindeki sabit aynlar, ayağını sabite alemidir. 2. Mutlak şehadet hazretidir. Mutlak gayb hazretinin mukabilidir. Bunun alemi ise milk alemidir. 3. Muzaf gayb hazretidir. Mutlak gaybe yakındır. Bunun alemi akıllar ve mücerret nefisler, yani ceberut ve melukata ait ruhlar alemidir. 4. Mutlak şehadet hazretine yakın olan muzaf gayb hazretidir. Bunun alemi misal alemidir. Muzaf gayb hazretinin bu suretle ikiye bölünmesine sebep, ruhların mutlak şehadet alemine münasip benzer, misali suretleri olmasından ve mutlak gayba münasip olarak da soyut akli suretleri bulunmasındandır. 5. Cami toplayan hazrettir ki, yukarıda adı geçen, alemleri toplayan hazret olup, bunun alemi alemlerin ve onlardaki zikrolunan şeylerin cümlesini toplayan insani alemdir. Çünkü insan zatın mazharı, zuhur yeridir. Alem alametten alınmış olup, sözlükte kendisiyle diğer bir şey bilinen şeyden ve terim olarak Allah'ın masivasından ibarettir. Çünkü Cenab-ı Allah isim ve sıfatları itibariyle alem ile bilinir. Alem ise bu ilahi hazretlerden belirmiştir. 2. Allah alem münasebeti. Vahdedi vücutta yalnız Allah'ın varlığı kabul edildiğine ve alem Allah'ın sıfatlarının bir tecellisinden ibaret olduğuna göre, alemin varlığı Allah ile mümkündür. Vahdedi vücut mezhebini geliştiren ve ona en mükemmel şeklini veren Muhyiddin Arabi, alemi gölge olarak görmektedir. M. Arabi, Fusûsul Hikem, sayfa 91, 2.b, Türkçesi, Genç Osman, İstanbul 1956. İsmail Fenni de bu düşünceden hareket ederek ve Avrupalı alimlerden de faydalanarak, alemin itibari, vehim ve hayalden ibaret olduğunu müdafaa etmektedir. Gölge kendisine sebebiyet veren şahıs veya cismin vücudundan başka bir vücuda sahip olmadığı gibi, mutasavvıflarda kainatın Hakk'ın vücudundan başka vücudu olmadığına kanaat getirmişlerdir. Bu sebeple eşyanın his ve akla nispetle görülen varlığına gölge varlık derler ki, vehmi ve hayali varlık demektir. İ. Fenni adı geçen eser sayfa 8. Vücut, varlık birdir denildikten sonra onun ancak vehim ve hayalde veya his ve akılda gölgesi olabilir. Bu gölge ise hiçbir zaman vücut olamaz. İmam Rabbani, vahdedi vücuda ve alemin hayal oluşu fikrine itiraz etmiş ve bu mezhebe karşı vahdedi şuhud nazariyesi ileri sürmüştür. İsmail Fenni, Rabbani'nin itirazlarına cevap veriyorsa da mevzu dışına çıkmış olacağımız için zikredip geçiyoruz. Rabbani ile İbn Arabi'nin ayrıldıkları ve birleştikleri noktalar için doçent doktor Cavit Sunar'ın Vahdedi Şuhud ve Vahdedi Vücut meselesi adındaki doktora tezine müracaat olunmalı. İsmail Fenni burada şöyle bir sual soruyor ve soruyu yine kendisi cevaplandırıyor. Gözlerimizle görmekte, duyularımızla hissetmekte olduğumuz eşyaya vehim ve hayal demek nasıl doğru olabilir?